Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programında çok kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birliktesiniz. Bu hafta hocamızla sınavları konuşmak istiyoruz. Artık bahar ayı geldi. Özellikle sınavların yoğun olduğu bir döneme girdik. YGS sınavı oldu, LYS sınavları geliyor.
Efendim, üniversitedeki öğrencilerin vizeleri var,
evet,
finalleri olacak.
Evet, yani artık sene sonu programları olacak. Onların öncesinde tüm okullarda, aslında her kademede değil mi hocam? Şimdi evet. Hadi notları bir toparlayalım gibi bir endişe, bir kaygı var. Ve daha ciddi sınavlar, 8. sınıflarda TEOG sınavları ve lise sonlarda ve mezun olmuş olanlarda da YGS ve LYS sınavları ciddi manada gündem. YGS geçti ama devamı var. Bu noktada da tabii çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimize bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyorum hocam.
Evet.
Hep şikayet ediyoruz. İşte çocuklarımızı bir yarış atına çevirdik. Efendim, hani çok kaba bir tabir, hani sınav kolik hale getirdik gibi belki ifade ediliyor bu. Burada nasıl bir tavır takınmalıyız? Yani öğrenciler nasıl tavır takınmalı? Aileler nasıl tavır takınmalı? Belki hocam, hani siz düşünüyor musunuz bilmiyorum ama öğretmenler, okullar bu noktada nasıl bir tavır takınmalı? Çocuklarımızın, hani kariyer kelimesi, siz pek sevmiyorsunuz bu kelimeyi ama bugün ailelerin, herkesin çocuklara, gençlere dayattığı gizli arka planda aslında kariyer, yani iyi bir kariyerin olması. İyi bir işinin, yüksek maaşının mümkün mertebe, işte bir rezidansta arabası olacak şekilde bir iş hayatı hayal ederek çocuklara yoğun bir baskı uygulanıyor. Nasıl yapmalıyız? Bu dönemi nasıl yönetmeliyiz? Söz sizde hocam. Ben çok uzatmayayım. Aralarda girerim yine. Buyurun.
Şimdi sınav gerçeği hayatımızın önemli bir parçası.
Evet.
Yani her yaştan insan hayatının her döneminde bir sınavdan geçiyor. Bazen bu okul üzerinden oluyor, bazen gerçek hayatın içerisinde oluyor. Bazen çok fark ederek geliyor sınav gerçeği, bazen hiç fark etmeden geliyor, geçiyor. İnsan gelip geçtiğini bile, bir sınav içinde olduğunu bile fark etmiyor. Dolayısıyla sınavlara karşı alışık olmak lazım. Çünkü nefes alıp verdiğimiz sürece bir sınavın içerisindeyiz. Test ediyoruz kendimiz, test ediliyoruz esasında. Bu nedenle de sınav gerçeğini aklımızda bulundurmamız lazım ama sınav stresi dediğimiz şeyi, yani sınavda oluyoruz kaygısını belli bir düzeyde tutmak gerekiyor. Öbür türlü çok yüksekte tuttuğumuz zaman sınav kaygısını, devamlı sınav içerisinde olma gerçeğini kaybetmeye başlarız. Ve bir sınavı atlatır atlatmaz öteki sınavlardan kalmaya başlarız. O yüzden sınav stresi dediğimiz gerçeği bir düzeyde tutmak lazım. Bunu yapabilmek için de 3 tane çok temel bilgiye sahip olmamız lazım. Yani bir insan hayatının hangi döneminde yaşıyorsa yaşasın, hangi sınavdan geçiyorsa geçsin, bu sınav gizli ya da açık, zor ya da kolay, genç ya da yaşlı için hangi düzeyde olursa olsun, 3 tane temel şeye dikkat ederse sınavlarla alakalı kaygı seviyesini normal düzeyde tutabilir ve o sınavın hakkından gelebilir. Veya zarar görmeden o sınavı atlatabilir diyebiliriz. Bu 3 tane gerçeğin birincisi, yaşama sevincini koruması lazım. Yani insanın nefes alıp veriyor olmaktan dolayı bir neşesinin olması lazım, bir sevincinin olması lazım. Çünkü ömür dediğimiz şey insana verilmiş bir hediyedir, bir lütuftur, bir imkandır. Bu imkanın, bu lütfun ne kadar farkına varırsa o kadar mutlu olması, o kadar neşeli olması, o kadar keyifli olması söz konusu olacaktır. Yaşıyor olmaktan dolayı. Çünkü yaşamak başlı başına bir lütuf. O yüzden ne yaparsak yapalım, sınavın, sınav süreçlerinin, sınav heyecanlarının, sınav kaygısının yaşama sevincimize mani olmasına, yaşama sevincimizi öldürmesine ya da azaltmasına müsaade etmememiz lazım. Çünkü bütün sınavlar o yaşama sevincinin kalitesinin artması için ya da daha güzel bir hayatı yaşamamız için bir hazırlık esasında.
Evet.
Dolayısıyla bütün bunlara mani oluyorsa burada bir hesap hatası var. Bu nedenle anne babalar da, öğretmenler de, okullar da veya sınava giren insanlar da kendi kendilerini bir yoklasınlar. Ben bir sınav içine giriyorum, bir sınavdan geçiyorum ya da bir sınavla karşı karşıya geleceğim. Yaşama sevincim ne durumda? Çünkü yaşama sevinci olmadığı zaman insanın en ufak bir sınavın hakkından gelmesi bile, en ufak bir sınavla başa çıkabilmesi bile mümkün olmaz. Veya sınav gelir geçer, kazanır, başarır, bir noktaya gelir ama gelmiş gelmemiş fark etmez hale gelir. Sınavı geçtiğinin bile farkına varmaz. Farkına varsa bile çok anlamlı hale gelmez. Çünkü yaşama sevinci kayboldu. Niçin geçtim ben bunca sınavı? Ne oldu yani? Evet. Hiçbir şey olmaz. O yüzden bu yaşama sevinci dediğimiz şey, nefes alıp veriyor olmaktan dolayı şükür noktasında olmak, mutlu olmak, heyecanlı olmak, keyifli olmak meselesi kaçırılmayacak bir mesele. Bu yaşama sevinci olduktan sonra insan imkansızlıkları imkanlı hale getirir. Niçin? Çünkü odaklandığı nokta yaşıyor olmasıdır. Ondan sonra kalem yokmuş, defter yokmuş, öğretmen yokmuş, şu yokmuş, bu yokmuş, bahanelere sığınmaz. Niçin? Yaşıyor olması onu başlı başına güçlü, heyecanlı, mutlu kılmıştır. Yani kaç kaç sıfır öndedir. Hı hı. Ama şöyle düşünün, yaşama sevinci yok bir insanın. Yaşıyor olmaktan dolayı hiçbir heyecan, neşesi, mutluluğu yok. O zaman her türlü imkanı önüne serseniz hiçbir şekilde bu insanın başarılı olması mümkün değil. Geçen gün çok akıllı bir kızcağızla görüştüm. Üniversite sınavına girecek. Gözlerinden yana sıkıntısı var. Birisi sınavda onu okuyacak ve o cevap verecek, şıkları söyleyecek. Ama bu hiç alıştığı bir yöntem değil. Hı hı. Normalde alıştığı yöntem gözlüklerine mercek takılması ve büyüterek okuması, ona göre cevaplaması. Fakat sistem değişmiş. Bu kızcağız yıllarca bu şekilde sınava girmiş. Yani gözündeki mercekle sınava girmiş ve o şekilde alışmış. Şimdi demişler ki sistem değişti. Biz sana okuyacağız, sen cevaplayacaksın demişler. Dolayısıyla ciddi zorlanıyor. Ve sınava az bir zaman kalmış. Hazırlanması lazım. Hazırlanması için de şöyle bir durum söz konusu. Kendisinden bağımsız birisinin onu okuması lazım. Hmm. Bu kızcağız herkese gidiyor. Bana okur musun? Bana okur musun? Bana okur musun? Ne kadar okuyabilirsin? Bir saat okuyabilir misin? Ötekine sen iki saat okuyabilir misin? Ötekine sen biraz daha fazla okuyabilir misin? Çalışmak istiyor, uğraşmak istiyor, mücadele etmek istiyor ama kendinden bağımsız faktörler var. Ama onları bile sürece dahil etmeye çalışıyor. Hmm. İnanılmaz bir yaşam enerjisi var, inanılmaz güzel bir mutluluğu var. Ve o şekilde bayağı da sınavı güzel geçmiş, iyi bir not almış. Öte taraftan bakıyorsunuz. Gözü gören, hiçbir şekilde bir ihtiyacı olmayan insan yaşama sevinci olmadığı için nasıl çalışsam, oturuyor 5 dakika sonra kalkıyor, 2 dakika çalışıyor, o çok çalıştım diyor, nasıl çalışacağız diyor, bugünü boş ver yarın çalışalım diyor, bir türlü kendini motive edemiyor. Bir tanesinde imkanlar ciddi anlamda daralmış, ötekinde imkan her türlü var, çalışmıyor. Aradaki fark işte o yaşama enerjisinin olması. O yüzden hem anne babalar olarak, hem öğretmenler olarak, hem yaşamın kendi sahipleri olarak bakacağız. Yaşama sevincimiz var mı yok mu, yoksa büyük sıkıntı. Birinci meselemiz bu. İkinci meselemiz, bütün sınavlardan başarılı olabilmek için, bütün sınavların üstesinden gelebilmek için yaşama sevincinden sonra ikinci meselemiz mücadele azmimizin olması lazım. Mücadele azmimiz olacak. Yani ben bir sınavla karşı karşıya kalıyorum. Sınav demek böyle içinden geçeceğim, kendi kendine çözülecek demek değil. Sınav demek bir zorluk demek. Hani çok meşhur sözler vardır ya, mesela bir tanesinde der ki hiçbir zirveye elleri cebinde çıkılmaz der. Evet. Zirveye çıkacaksa insan böyle el cebinde değil, biraz daha zorlanarak çıkması lazım. Sınav demek biraz zorlanacağım demek. Biraz mücadele edeceğim demek. O mücadele gücü var mı bakmak lazım. O mücadele gücünü korumak lazım. O mücadele gücünü kaybetmemek için uğraşmak lazım. Burada çok yanlış dualar yapıyoruz. Nasıl çok yanlış dualar yapıyoruz? İşte aman çok basit geçsin, aman çok kolay geçsin vesaire gibi dualarımız var. Nasıl geçtiğini anlamayayım falan. Çok güzel bir söz var. O sözde der ki kolay bir hayat yaşamak için dua etmeyin. Güçlü olmak için dua edin der. Niçin? Güçlü olduktan sonra zor hayat da sana kolay. Güçlü olmadıktan sonra kolay da sana zor. O yüzden aman sınav şöyle olsun böyle olsundan ziyade aman ben başa çıkabilecek, aman üstesinden gelebilecek, aman hakkını verebilecek, aman mücadele edecek güce sahip olayım diye dua etmek lazım. Yani bir şey istiyorsak ya da bir şey bekliyorsak bizim dışımızdaki dışsal faktörlerin değişmesinden, düzelmesinden, kolaylaşmasından ziyade kendi içimizdeki süreçlerin değişmesini beklememiz, onu istememiz lazım. Yani öbür türlü bakıyorsunuz insan, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Meyve almak istiyor, pazara gidiyor. Diyor ki pazarcıya, bana diyor bir kilo çilek verir misiniz diyor. İçinden de diyor ki inşallah yarım kilo verir, ben bir kiloyu nasıl taşıyacağım diyor. Hmm. Deme böyle. De ki inşallah bir kilo olur veya daha fazla alabilirim, ben onu taşıyabilecek güce sahip olabilirim. Yani bir kilo çilek istedim, yarım kilo verdi, bana daha mı iyi oldu? Daha hafif geçsin, daha kolay geçsin, daha basit taşıyayım. Yok efendim, öyle düşünmemek lazım. Onun yerine benim mücadele azmim var. Benim başa çıkacak gücüm var. Yoksa da nasıl arttırırım diye dua edeyim. Ama bir şekilde bunlar olmuş olsun. Ondan sonra ben üstesinden gelebileyim diye dua etmek lazım. Dolayısıyla birincisi, yaşama sevincini hiç kaybetmeyeceğiz. İkincisi de mücadele gücümüzü hep koruyacağız ve daha güçlü bir insan olabilmek için, daha üstesinden gelebilecek donanımlı insan olmak için dua edeceğiz. Buna yönelik hazırlık yapacağız. Bir değişim yapacaksak, bir çerçeveye koyacaksak kendimizi, bu çerçeveye koyarak hayatımıza devam edeceğiz. Üçüncü mesele, çok güzel bir söz var. Diyor ki kendini yöneten insan dünyayı yönetir diyor. Kendimizi yönetmeyi öğreneceğiz. Yani yaşama sevincimiz var, mücadele gücümüz var ama kendimizi yönetemiyorsak, kendimize sözümüz geçmiyorsa, kendimize ayar çekemiyorsak, bir hizaya sokamıyorsak, o zaman tabii ki yine muvaffak olmamız mümkün değil. Çünkü temel anahtar insanın kendini yönetme becerisidir. Öbür türlü yaşama sevinci kapısı da açılırken sıkıntı olur, mücadele etme gücü kapısı da açılırken sıkıntı olur. O yüzden kendini yönetme becerisini kazanmaya çalışmak lazım. Bu kendini yönetme becerisini yalnız yanlış anlıyoruz. Nasıl yanlış anlıyoruz? Belli dönemlere özgü, belli olaylara özgü, belli kişilere özgü olarak bakıyoruz. Yani sınav zamanı kendini yönet, sonra sal gitsin. Ya da işte okul döneminde kendini toparla, sonra yazın kendini yönetmesen de olur. Bu böyle bir şey değil. Kendini yönetme 7 gün 24 saat olacak bir şeydir. Yani insanın hayatın her döneminde kendi kendine söz geçirebilmesi lazım. Ve bu insanı daha mutsuz yapacağı için değil, daha mutlu yapacağı için lazımdır. Yani öyle bir algı var ki bizim hayatımızda, kendini yöneten insan, disiplinli yaşayan insan, kendine söz geçiren insan mutsuzdur, somurtkandır, neşesizdir, yüzeysel ilişki kurar, ciddidir. Yok efendim böyle bir şey. Yani kendini yöneten insan neşeli olabilir, kendini yöneten insan mutlu olabilir, kendini yöneten insan istediği gibi yaşayamaz. Bilakis istediği gibi yaşamak için kendini yönetiyordur. Kendini yönetemeyen insan istediği gibi yaşayamaz. Maalesef zihnimizde bazı kelimeler çok yanlış karşılıklar bulmuşlar. Mesela disiplin eşittir hiç olumlu kelime gelmiyor yeni nesildeki arkadaşlarımızın aklına.
Evet.
Kendini yönetme, irade sahibi olmayla alakalı hiç olumlu şey gelmiyor. Devamlı koyu, karanlık. Tamam, başarı bir şekilde geliyor bunlarla beraber ama o çok...
O da hayat mı?
O da hayat mı? Evet. Mutsuz başarıyı, evet, ben ne, evet, yapayım vesaire, evet, gibi, evet, bakılıyor. Halbuki bu kalıbı kırıp şunu oturtturmamız lazım. En mutlu insan kendine söz geçirebilen insandır. Evet. En mutlu, en huzurlu insan istediği şekilde yaşayabilen insandır. İstediği şekilde yaşamadıktan sonra devamlı içinde doğru şekilde yaşayabileceğini bildiği halde yaşayamayan bir insan olduğunu gördüğü halde nasıl mutlu olabilir bir insan? O yüzden bu algının da değişmesi lazım. Üçüncü olarak çok dikkat edilmesi gereken bir şey, insanın kendini yönetme becerisinin olması lazım. Kendini ne kadar yönetemezse o kadar sıkıntı yaşar, ne kadar yönetirse o kadar daha az sıkıntı yaşar. Dördüncü mesele, yine bu sınavla alakalı dikkatimizi çekmesi gereken, geniş çerçeveye bakmak lazım. Noktayı görmemek lazım. Sınav bir nokta. Noktayı ne kadar büyütürsek iki tane temel sıkıntı yaşarız. Bir tanesi, nokta olduğundan daha zor, daha büyük, daha içinden çıkılmaz hale gelir. Yani sınav her kademedeki insan için, üniversite öğrencileri için de bir basamaktır. Bu basamağın bizi bir yere götürmesi lazım. Yani esas amaç o basamağa çıkmak değil. Şöyle düşünün, bir sahneye çıkacaksınız. Hedef olarak o sahneye giden basamağı koymuşsunuz. Heh, basamağa çıktım. Ne oldu, basamağa çıkınca bir şey olmuyor ki, sahneye çıkman lazım senin. Evet. Hayat böyle bir şey. Yani ilkokul bir basamak, ortaokul bir basamak, lise bir basamak, üniversite sınavı, üniversite bir basamak. Bütün bu basamaklar bizi hayat sahnesine çıkartıyor. Ve biz bu basamakları geçip yetişkin bir insan olduğumuzda hayat sahnesinde kendi rolümüzü oynuyoruz. O rolü oynayabilmek için o basamaklardan geçmemiz gerekebiliyor. Ama hedefimiz hiçbir zaman o basamaklar değiller. Çünkü duracağımız yer, oynayacağımız yer, yer alacağımız yer o basamak değil. Yani sahneye çağrılan bir insan ikinci basamağa çıksa da dursa, heh, ben burayı hedeflemiştim oldu dese komik olur, olmaz yani. O yüzden sınavı da bir basamak gibi düşünmek lazım. Her şey gibi düşünmemek lazım. Her şey gibi düşündüğümüzde o zaman çok büyütüp altından kalkamaz hale geliyoruz. İkinci temel sıkıntı da ne oluyor? Sınav sonrası zamanları boş veriyoruz. Yani basamağa çıktım, tamam, tamam bitti yani. Bunu maalesef üniversiteye giden arkadaşlarda özellikle çok çok görüyorum. Ne oluyor? Sınava kadar, üniversite sınavına kadar mücadele etmiş, etmiş, etmiş, çalışmış, kazanmış üniversiteyi, üniversiteye girmiş, tam her öğrendiğini hayat boyu uygulayacağı dönem. Yani üniversitede artık bir alan seçmiş, o alanda bir eğitim alacak, o alanda aldığı eğitimi artık ne kadar mesleki hayatı varsa o kadar uygulayacak. Ama öğrenmekten bıkmış olarak geliyor. Okumaktan nefret etmiş olarak geliyor. Yani bir tane öğrencimle yaşadığım geçen sene diyaloğu paylaşmak isterim sizinle. Psikolojiye giriş dersi. Yani psikoloji bölümünün en önemli dersidir. İlk birinci sene verilir. En temel bilgiler orada öğretilir. Yani çok önemli bir derstir. Çocuk birinci derse girmiş. Ben dersi anlatmışım. Ders kitabını söylemişim. Dersten sonra gelmiş diyor ki, hocam diyor, bu diyor söylediğiniz kitabı almak zorunda mıyız diyor. Evet dedim, almak zorundasınız. Yani bu ders kitabınız çok önemli bir kitap, okumanız, anlamanız lazım, almak zorundasınız. Peki dedi, alayım dedi, okumak zorunda mıyız dedi. Yani lanet olsun, ne kadarsa parası vereyim, alayım ama tamam, bana okutma. Evet. Dedim ki, nasıl peki dedim öğrenmeyi düşünüyorsun? Cevap şu, bakın benim sorum, nasıl öğrenmeyi düşünüyorsun? Cevabı şu, hocam siz bize slide verin, biz onları ezberleyelim, sınava geçelim. Ama mesele sınav değil ki, mesele öğrenme meselesi. Yani alana çıktığında, insanlarla çalışmaya başladığında slide mi bakacaksın? Tekrar sınav için ezberlediklerini mi hatırlamaya çalışacaksın? Bir slide'da ne kadar neyi öğrenebilirsin? O yüzden maalesef sadece sınav basamağına odaklandığında insan kaçırmaya başlıyor. Ve ne oluyor? Sınav sonrasını bırakıyor. Sınav sonrasıyla alakalı hiçbir heyecanı kalmıyor. Hiçbir gücü kalmıyor. Hiçbir yapacağı bir plan söz konusu olmuyor. O yüzden sınava bir basamak gibi bakmak lazım. Bunun için de çok önemli bir şey, nereye gidiyoru bilmek lazım. Tamam, sınav basamak, bunu kabul ettim. Ama nereye çıkıyor bu basamak? Nereye götürecek beni? Bir sonraki adım ne? Ben nereye gitmek istiyorum? Bu basamağa niçin çıkmam lazım? Maalesef bu noktada da sıkıntı var. Yani sınava girmek için giriyor çocuklar. Üniversite sınavını kazanmak için kazanıyorlar. Ya da lise sınavını kazanmak için. Peki tamam da ben niçin bunu kazanmıştım? İyi bir üniversite için. İyi bir üniversite ne? Ne olacak? İyi bir bölüm. İyi bir bölüm ne olacak? Sonrasını düşünüp planlamak lazım. Yoksa nereye gidiyor bilmezsem o zaman çok anlamlı bir basamak olmaz benim için. Yani bir merdiven düşünün. Bir tanesi çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın evine gidiyor. Bir tanesi hiç sevmediğiniz birisinin evine gidiyor. Yani o merdivenleri ben nasıl çıkarım? O merdivenlere çıkmakla alakalı ne kadar motive olurum? Bunun gibi düşünmek lazım. O yüzden hem anne babaların hem öğretmenlerin çocuklarla özellikle konuşurken şu noktaya vurgu yapması lazım. Oğlum bu sınav bir basamak, kızım bu sınav bir basamak ama nereye gidiyor? Sen nereye götüreceksin bu basamakları? Bu basamağın neresine kadar gideceksin? Nerede bırakacaksın basamak çıkmayı? Senin hayat sahnen de ne oynayacaksın sen? Rolün ne olacak? Bunu da bakmak lazım. Bunu da maalesef çok çok ihmal edebiliyoruz. Halbuki ihmal edilmemesi gereken çok önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğer mesele yine anne babaların özellikle ihmal ettikleri, hatta zaman zaman okulların da çokça ihmal ettiklerini gördüğüm çok temel bir hata. Başka her şeyi siliyorlar. Sınav haricinde.
Evet.
Sınav senelerinde.
Diyorlar ki hocam, mesela çok özür dilerim böldüm. İşte TEO hazırlayacağım ben çocuğu veya işte YGS kursuna gidecek. Hocam bu sene işte sizin karakter eğitimi çalışmalarınıza gelemez çocuk mesela.
Evet.
Veyahut da tam tersi var hocam bunun. Çok görüyorum bunu ailelerde. Hem sizi de biraz dinlendireyim diye ben girdim bu arada. Şimdi şöyle yapıyor aileler. İşte okul öncesinde ya da ilkokulun ilk yıllarında biz bu yıllarda ne kadar çok Kur'an okutur, ezberletirsek, din eğitimi verirsek o kadar kar. Niye? İlkokula başladığı zaman çocuk bunlara vakti kalmayacak.
Evet.
Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle bir olay var mı? Yani ben ne kadar matematik öğreteceksem sana bunu ilkokul 2'de öğreteceğim.
Bir ömür kullanacaksın.
Yani böyle çok tezatlar içerisindeyiz. Maalesef şu an eğitim sistemini Türkiye'de okulları, aileleri de veliler bu anlamda yönlendiriyor. Ama velilerin de bu anlamda bir şeyleri daha sağlıklı bilmeleri lazım. Yani bu değindiğiniz nokta çok mühim. Ya sınavdan dolayı geri kalan her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Yani ya hocam işte iyi ahlaklı, güzel, ileride olur onlar hocam. Onlar ileride yapılır yani, sonra olur. Böyle bir şey
matematiği
var.
Matematiği sonra öğrenemiyor.
Evet ama
ahlakı
iyi
sonra
insan olmayı
iyi
sonra öğrenir diyor. Halbuki hocam siz de işte geçen bir uluslararası kongremiz vardı. Sizin büyük katkılarınızla yapmıştık o kongreyi İGEDER bünyesinde. Orada da ortaya çıktı ki 0-8 yaş dönemi kişiliğin, şahsiyetin oluşumundaki en temel dönem. En önemli adımların atılması gereken dönem. Yani ıskalanmaması gereken bir dönem. Daha sonraki yıllarda öyle. Bu değindiğiniz konu gerçekten çok önemli bir konu. Evet. Ve çok sancımız olan bir konu yani. Ya evet, sınavdan dolayı her şeyi bir kenara atıyoruz. Veyahut da çok yanlış bir algı var. İşte bunları küçük yaşta öğreteyim. Sonra da sınavlara çalışacak. İşte üniversite sınavları var, TEOG var. İşte ilkokulda başarılı olması lazım gibi şeylerle böyle zannediyoruz ki iyi insan olmak belli bir yere, bir yıla, bir yaz dönemine, bir yaz okuluna veya okul öncesi aldığı bir dinleyen eğitimine hapsedilecek bir şey. Ondan sonra diğer şeylere bakalım. Burada biraz sizin aslında izahatlarınız daha da faydalı olacaktır.
Yani işte bu hayat tarzı haline getirme meselesi, parça parça hayatın her anında sahip olma meselesi önemli mesele. Buyurduğunuz gibi çok ihmal ediliyor bu konu. Yani ben özellikle çalıştığım insanlarda çok görüyorum. Mesela geçen senelerde bir tane çocukcağız getirmişlerdi. Lise sınavına hazırlanıyordu. İnternette aşırı kullanıyor, internet bağımlısı diye. Çocuk sınava girecek, hiç sınava girmiyor, internet kullanıyor devamlı, hiç sınava hazırlanmıyor. Çocuk inanılmaz akıllı bir çocuk. Konuştuk, dedi ki hocam dedi ki ben dedi sınava hazırlanıyorum dedi, günde 2 saat çalışıyorum dedi. Annem babam benim daha fazla çalışmamı istiyorlar dedi. Ama ben dedi daha fazla çalışmam dedi. Kendimi de biliyorum, çalışıp çalışacağım, okuldan sonra benim 2 saattir dedi. Ki kötü bir zaman değildi okuldan sonra 2 saat. Her neyse, geçen senelerdeydi, ben futbolu çok seviyorum, futbol okuluna gidiyordum. Bu sene sınav var diye beni aldılar. Ben ne yapayım evde dedi. Futbola gidemiyorum, spor yapamıyorum. Ne yapacağım ben? Bilgisayar kullanmayacağım da yapacak bir şey yok ki. 2 saatte ders çalışıyorum. Ders çalıştıktan sonra başka yapacak bir şey yok evde. O yüzden mecbur internete giriyorum. Bu sefer annem babam bana diyor ki işte sen internet bağımlısın. Ben internet bağımlısı değilim diyor. Ben yapacak başka bir şey olmayan çaresiz bir insanım diyor.
Kesinlikle,
çok tatlı, çok güzel ifade etmişti. Hakikaten de öyle. O yüzden sınava girecek diye çocuğu ne kadar hayattan kopartırsak o kadar sıkıntı oluyor. Bir de bir nokta var, çok önemli bir noktadır. Klasik eğitim sistemi şu anda uygulanan eğitim sistemi insanı asla ve asla hayata hazırlamıyor. Dolayısıyla çocukları hayata hazırlayacak faaliyetlerin içerisinde, ilişkilerin içerisinde sokmak gerekiyor. Çünkü maalesef sonrasında çocuklar işte eğitim sistemi bir başlıyor, 20 sene gidiyor. Ya. Adam çıktığında makineden, eğitim makinesinden 26 yaşında. O yaştan sonra bir şey öğrenmeyi çok zor, çok, çok zor kabul ediyor.
Hocam ne demek hayata hazırlamak? Neyi kastediyorsunuz?
Mesela
yani
sosyal ilişki. Çok bu dönemde inanılmaz sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi. Geçen gün bir tane danışanım diyor ki yahu diyor ben diyor arkadaşlık yapmak istiyorum ama diyor birisi diyor beraber Kadıköy'e geçelim dediğinde Eminönü'nden geçmek istemiyorum çünkü vapur 20 dakika sürüyor. Ne konuşacağım ben 20 dakika adamla diyor. 20 dakika sohbet sürdürmekten aciz bir nesille karşı karşıyayız bugün.
Şey diyorlar hocam, yani bu sizin dediğinizle alakalı belki de, hani bu gençler, bugünkü bu eğitim sisteminde yetişen çocuklar 10-20 yıl sonra kendilerini ifade etme, özgüven, bir şeyi becerme, başarma noktasında çok yetersiz olacaklar diyorlar. Belki kodlama bilecekler, belki şunu bunu bilecekler ama beceriler noktasında çok çok geride.
El becerileri anlamında da sıkıntımız var. Evet. İlişki becerileri anlamında da sıkıntımız var. Yaratıcı düşünme anlamında da sıkıntımız var.
Evet.
Yani yaratıcı düşünemiyoruz. Mesela bu sabah gelirken bir yazı okudum. Diyor ki çocuk parkları diyor ilk yapılırken diyor minimum şekilli malzemeyle yapılmıştı. Yani ne olduğunu söylemeyen şekiller vardı. Niçin? O şekli çocuk hayal gücüne göre yontsun. Ondan gemi yapsın, ondan at yapsın, ondan başka bir şey yapsın. Ama şu anda kaplumbağa gibi salıncaklar, işte tavşan gibi tahtıravaller vesaire kaydırakta kayılır, salıncakta sallanılır. Yaratıcı zeka ölüyor, köreliyor. Oyun parkına gidiyor, sallanıyor, sallanandım bitti. Halbuki o oyun üzerinden ilişki öğrenmesi lazımdı. O oyun üzerinden zeka, üretici, yaratıcı zekasını geliştirmesi lazımdı. Maalesef bunu çok ciddi köreltiyoruz, öldürüyoruz. Geçen gün bir video seyrettim, çok güzel bir video. Avrupa'nın bir ülkesinde şöyle bir şey yapmışlar. Çok küçük çocuklardan çok yaşlı insanlara kadar bir masaya sabitlenmiş upuzun ince bir cam. Düşünün, cam şişe.
Evet.
Upuzun ince bir cam şişe düşünün. İçine fıstık atılmış.
Hmm.
Ve insanlara diyorlar ki bunu kırmadan çıkar. Çocuk da, genç de, yetişkin de uğraşıyor. Masanın altından o şeyi, camı sökmeye çalışıyor.
Hmm.
Üstünden
evet.
Şey çıkarmaya çalışıyor vesaire vesaire. Hiçbir türlü muvaffak olamıyorlar. Sonra bir video seyrettiriyorlar bunlara. Videoda aynı durumla bir maymun kalıyor. Maymun o camın içerisinden o fıstığı camın içine su dökerek çıkartıyor. Suyu
çok
döküyor,
güzel.
döküyor, çıkıyor. Bunun üzerine hepsi şok oluyor. Odada su var mıydı ki? Bakıyorlar hemen yanlarında var.
Ya.
Ama hiçbir şekilde o suyu kullanmak akıllarına gelmemiş. Niçin? Çünkü hep yaza çize, kağıt kalemle hayat problemlerini çözmeye alışmışız. O yüzden gerçek hayat becerileri çok kayboluyor. Çocuklarda çok kayboluyor. Bu insanlar yetişkin oluyor. Tek düze hayata bakıyorlar. Zengin bakamıyorlar, esnek bakamıyorlar. Sabırlı bakamıyorlar, tahammüllü bakamıyorlar, farklı bakamıyorlar, alternatifli bakamıyorlar. Bir sürü problem oluyor. Dolayısıyla sınavdan başka bir şeyler de var. Onları da ihmal etmemek lazım. Sınav senesi kimseyle görüştürmüyoruz. Niye görüştürmüyorsun? Yemek yedirmiyor mu sınav senesi?
Değil
İnsanlarla sosyal ilişki kurmak yemek önemli. Yemek gibi bir şey.
Evet.
Yani sosyal bir ilişki bir ihtiyaçtır. O ihtiyacın körelmemesi, o ihtiyacın kapanmaması lazım. Dolayısıyla bu da ciddi bir sıkıntı. Buna da dikkat etmek lazım. Bir diğer mesele, özellikle üniversite için gençlerin sorduğu temel sorulardan bir tanesi, olmasa olmaz mı? Olmasa, üniversite okumasam olmaz mı? Tabii ki olur. Yani üniversite illa okunacak diye bir şey yok. Üniversite okumasa da bir insan çok kıymetli işler yapabilir mi? Yapar. Çok güzel kendini eğitebilir mi? Eğitir. Ama üniversite tarzı kurumlar bilgiye, doğru bilgiye belki faydalı bilgiye, şayet iyi hocaların elindeyse, iyi bir yapının içerisindeyse, daha kısa yoldan ulaşma becerisini insana kazandırır. Daha dolaşmadan, kaybolmadan bir noktaya gelmesine yardımcı olur. O yüzden önemli olan insanın hayatında bir hedeftir. Önemli olan insanın hayatında anlam katmasıdır. Ne işe yarayacağını bilmesidir. Yoksa üniversite olmasa da olur. Ama üniversite o anlam katma sürecine daha kısa sürede varmamıza yardımcı olabilir. Hedeflerimize daha çabuk varmamıza yardımcı olabilir. Ama olmazsa olmaz diye bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Bakıyorum insanlarda ciddi bazı algı bozuklukları söz konusu olmuş. Nasıl algı bozuklukları söz konusu olmuş? Mesela geçen çok sevdiğimiz bir dostumuz konuşuyoruz. Dedi ki ya üniversite mezunu da değil öyle konuşuyor dedi. Ne demek istiyorsun dedim ya. Üniversite mezunu olmayan insanın bir fikri olamaz mı? Güzel bir görüşü olamaz mı? Bir birikimi, bir bilgisi olamaz mı dedim. Ya tamam öyle demek istemedim ağzımdan kaçtı falan. Pişman oldu, çok üzüldü bu söz söylediğine.
Evet.
Ama bilinçaltı çat diye çıkardı. Böyle bir algısı var bu insanın.
Bu bizim gibi herhalde gelişmekte olan toplumlarda çok da fazla var bu hocam.
Çok, evet.
Bakıyorsun halbuki batıya baktığınızda çok büyük projeleri gerçekleştiren insanların üniversiteyi birinci, ikinci sınıfta terk eden insanlar olduğunu görüyorsunuz yani. Bu tabii genel geçer bir şey değil ama gerçekten insanları değerlendirirken de bu kriterden bakmak çok yanlış. Hı. Ama şeye katılıyorum hocam, yani şimdi araba kullanmayı öğrenebilirsin. İlla ehliyet alman gerekmiyor.
Evet.
Yani ehliyeti olmayan da çok iyi araba kullanabilir ama o ehliyet lazım
tabii,
yani insana.
Tabii.
Üniversitede bunun gibi bir şey.
Tabii kısaltır
yani,
yolu.
Evet,
kolaylaştırır.
Evet.
O yüzden ve zor bir şey de değildir üniversite okumak.
Evet.
O yüzden gözlerinde büyütmesinler. Olması olmaz mı diye sormasınlar. Olur, çok havada karada olur, çok kolay olur.
Hı-hı.
Ama bir şekilde olmuyorsa da dünyanın sonu değildir. İnsanı eksik yapmaz, kısır yapmaz. İnsan buna rağmen bir şey üretebilir, buna rağmen bir şey öğrenebilir. Bir de şimdi tabii birçok şey kolaylaştı. Üniversiteye herhangi bir yaş döneminde girmek de artık kolay. Yani
tabii.
Ben bir şekilde okuyamadım, 40 yaşındayım. Şimdi oku, 50 yaşındayım, şimdi oku, hiç problem yok yani. Maalesef okumayı öğrenmeyi tahsil de belli zaman dönemlerine sıkıştırmış durumdayız. Bu da temel sıkıntılarımızdan bir tanesi, düzeltilmesi gereken problemlerden bir tanesi. Bir diğer mesele yine bu sınav sürecinde, özellikle üniversite sınavı sürecinde konuşmamız gereken konulardan, önemlerinden bir tanesidir. Bölüm mü, üniversite mi? Yani iyi bir üniversite mi okuyayım, yoksa iyi bir bölüm mü okuyayım? Tabii ki zor bir sorudur ama benim acizane kanaatim şudur. İyi bir bölüm, iyi bir üniversiteden çok daha kıymetlidir. Yani insanın ilgisine göre, yeteneğine göre, alakasına göre, altyapısına göre bir bölümde okuması, kötü bir üniversitede dahi olsa, iyi bir üniversitede alakasız sevmediği bir bölüm okumasından çok daha kıymetlidir. Çünkü iyi bir üniversitede 4 sene güzel vakit geçirebilir, işte faaliyetlere katılır, kendini geliştirir falan ama sonra 40 sene mezun olduğu bölümle alakalı iş yapacak.
Tabii ki.
Dolayısıyla sevmediği, alakası olmadığı, öylesine kazandığı, sadece o üniversitede olmak için kazandığı bir bölümü kazansa mezun olunca ne yapacak? Bakıyorum babalar bu noktada çocuklarını çok yönlendiriyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Yani kendisi bir şekilde aklında gençliğinde bir üniversiteyi koymuş, o üniversiteyi kazanamamış. Diyor ki yavrum diyor şu üniversiteye git de diyor, hangi bölümü okursan oku diyor. Tamam gitti, o bölümü okudu. Mezun olduğunda ne iş yapacak bu insan? O bölümü sevmiyor. O bölüme yeteneği yok, kabiliyeti yok, ilgisi yok. 40 sene o bölümde istemeye istemeye o işi mi yapacak? Ya da yeniden başka bir bölüm mü okuyacak? Dolayısıyla bu noktada anne babalar ne olur? Kendi komplekslerini, öğretmenler de yapıyorlar bazen bunu. Yani biz okuyamadık o üniversitede, sen oku, çok güzel bir üniversite falan. Tamam, kendi komplekslerini çocuklara yöneltmesinler. Çocukların kendi ilgisi neyse, o hangi alana ilgisi varsa, hangi mesleğe ilgisi varsa, yeteneği varsa, altyapısı varsa ona göre yönelmelerine destek olsunlar. O yüzden bölüm ve üniversite meselesi de çok önemli. Öbür türlü ne oluyor? Bakıyorsunuz işte pazartesi sendromu denilen şeyler oluyor. İnsanlar pazartesi günlerinden nefret eder hale geliyorlar. Niye? Yaptığı işi sevmiyor.
Ya kendi da cumayı bayram ilan ediyor.
Cumayı da bayram ilan ediyor. Bununla alakalı bir sürü espri döktürüyor, evet, vesaire, evet, vesaire. Hafta sonunu iple çekiyor. Halbuki hafta sonunda yaptığı bir şey yok yani.
Aynen öyle.
Hafta sonunda yine ya, bilgisayar başında, yine alışveriş merkezlerinde tükettiği bir hayat var.
Evet.
Yani zannedersiniz hafta sonu olağanüstü şeyler yapacak. O kadar çok bahsediyor ki. Hı-hı. Yok, hafta sonunda bir şey yok yani.
Evet.
O yüzden hayatımızın çok büyük vaktini alan işimizle alakalı tatmin olabilmemiz için, mutlu olabilmemiz için bölümü önemsemek çok daha faydalıdır. Bu noktada da anne babalar yönlendirirken ona göre yönlendirseler çok faydalı olur. Bir diğer mesele, şimdi birinci sınav geçti, üniversite öğrencileri için özellikle söylüyorum. İkinci sınava var, birinci sınav kötü geçti. Geçti mi artık bizden, seneye mi hazırlanalım? Yapacak bir şey yok mu? Yok efendim yani. Oldukça güzel bir zaman var şu anda. Bir dahaki sınava kadar.
Evet.
Dolayısıyla birinci sınav ne kadar kötü gelmiş olursa olsun, ikinci sınava kadar halen güzel bir zaman var. İnsan güzel bir şekilde, disiplinli bir şekilde, dikkatli bir şekilde, motive bir şekilde, biraz dişini sıkarak mücadele eder, gayret ederse yine bir noktaya gelir. Muhakkak vazgeçmeden, pes etmeden, ertelemeden şu ara dönemin kıymetini bilmek lazım. Ama bakıyorsunuz mesela yine insanın kendine oynadığı oyunlardan bir tanesi belki. Diyor ki İşte bu sene geçti diyor, artık ben kazanamam, seneye erteleyeyim diyor. Yani 2 ay daha fazla kasmamak için 12 ay
hedef
daha fazla kasmayı göze alıyor. Ve bakıyoruz maalesef çokça gördüğümüz bir şey, istisnalar haricinde, tabii ki bunun da istisnaları var. Seneye bırakanlar genelde çok da olağanüstü farklı puanlar almıyorlar. Ya aynı puan alıyorlar, benzer puan alıyorlar, ya da daha da düşük puan aldıkları oluyor. O yüzden bu geç düşüncesini muhakkak insanın zihninden silmesi lazım. Halen güzel bir vakit var. O vakti mutlaka değerlendirip mücadele etmeye devam etmek lazım. Son ana kadar mücadele olur mu olur? Son ana kadar insan bir şey öğrenir mi? Öğrenir. Bir de şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yine bu seneye ertelemekle alakalı konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Çünkü seneye erteleme bazı gençlerde çok yaygın oluyor. Seneye erteleyelim mi, ertelemeyelim mi? Burada çok önemli bir nokta var. Son yıllarda ülkemizde bölümler arası ve üniversiteler arası geçiş çok kolaylaştı. O yüzden insan gönlündeki üniversiteyi kazanamasa bile gönlünde olmayan bir üniversiteye gidip oradan çok iyi çalışarak o üniversiteye geçiş yapması mümkün olabiliyor. Seneyi ertelemek yerine girip çok çalışıp geçiş yapmayı denemesi daha faydalı bir yöntemdir.
Bu da çok gerçekten tabii motive edici de aynı zamanda. Yani çok zaman da kaybetmiyorsunuz.
Evet.
Bir kazandığınız bir yerden farklı yine aynı bölümde daha iyi bir üniversiteye rahatlıkla geçebiliyorsunuz.
Tabii yani inanılmaz kolaylaşmış durumda. Biz evet, kendi üniversitemizde de görüyoruz. İkinci sınıfta mesela farklı üniversitelerden öğrenciler geliyorlar. Birinci sene çok sıkı çalışmışlar, notlarını yükseltmişler. Yatay geçiş yapıyorlar. Hı. O yüzden seneyi ertelemek yerine böyle bir yol denenebilir. Çünkü seneye ertelediniz mi ne olacağı belli değil. O motivasyon, o dikkat ne kadar daha devam edecek belli değil.
Evet.
Bir diğer mesele de kazandık ne olacak? Esas mesele ondan sonra başlıyor. Yani üniversiteyi kazandıktan sonra esas mücadele.
Çünkü bunların hepsi aslında bir hazırlık.
Evet.
Yani esas iş daha sonra.
Veya işte lise sınavını kazandıktan sonra. Veya evet, hayatımızda başka hangi sınav varsa o sınavı kazandıktan sonra başlıyor. Çünkü insan bir sınav kazanmakla beraber bir noktaya gelmiştir. Ve o noktaya gelmeye hazır olduğunun ispatıdır o sınavı kazanması. O noktaya geldiyse o noktaya gelmeye hazırdır. Hazır demek o noktada bir şeyler yapacak demek.
Evet.
Yani üniversiteyi kazandım ben. Nasıl kendime yatırım yapacağım? Liseyi kazandım ben. Nasıl kendime yatırım yapacağım? Ya da başka herhangi bir sınavı kazandım. Buradan nasıl ilerleyeceğim? Geçen gün bir tane danışanım diyor ki ya diyor üniversite öğrencisi diyor ki ya diyor ben diyor saatlerce bir oyun hakkında konuşabilirim diyor ama başka bir şey sormayın bana diyor ben konuşamam diyor. Konuşacak bir şeyim yok bilmiyorum diyor. Bu çok büyük bir sıkıntı, insanın kendine oyun haricinde hiç yatırım yapmadığının çok acı bir ispatı. Dolayısıyla esas mesele bir noktaya geldikten sonra başlar. Kazandıktan sonra insanın kendine fazladan yatırım yapması lazım. Bu ama sadece çocuklar için bakmayalım. Yetişkinler için de böyle. Biz de bir sınavdan geçtiysek, bir imtihandan geçtiysek bir şeyi ispat etmişizdir hazır olduğumuzu. O hazır olmuşlukla ne yapacağız? İşte mal sınavından geçtik. Ne yapacağız? Hastalık sınavından geçtik. Ne yapacağız? Makam sınavından geçtik. Ne yapacağız bu hazır olmuşluğumuzda? Mutlaka insan hangi durumda, hangi konumda, hangi yaşta olursa olsun bir sınavı geçtikten sonra mutlaka o sınavı geçmesini kullanmalı ve daha faydalı bir şeyler yapmalı. Daha ileri gidecek faaliyetlerin içerisine girmelidir.
Evet. Gerçekten hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir mesele bu. Çoğu zaman da Allah korusun çocuklarımıza kıydığımız bir konudur bu,
evet,
yani
evet.
Hocam.
Çok kaybolan insan var.
Çok insan bu aşamada kaybolmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Güzel aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Ama genel olarak kıymetli dinleyenlerimiz bu sınav sürecini başarılı yönetme noktasında ailelere çok büyük iş düşüyor.
Evet.
Çocuklara da tabii önemli görevler düşüyor ama burada tabii küçük yaşlardan itibaren ailenin sağlıklı yönlendirmesi son derece önemli ve herhalde hocam söylediklerinizden şöyle bir şey de çıkartabiliriz. Büyük fotoğrafı iyi göstermek lazım,
evet,
çocuklara.
Kesinlikle.
Yani bunların hepsinin sahneye çıkarken,
evet,
bir basamak olduğunu, bu basamaklarda takılıp kalınmaması gerektiğini ve esas sahneye çıkmanın ve sahnede yani kazandıktan sonraki sürecin, ya yani sahne o olduğu, evet, için kazandıktan sonraki sürecin çok daha önemli olduğunu vurgulamak ve bunların hayatın bir parçası olduğunu, hani dediniz ya hocam ilk maddede yaşama sevinci, var olmanın nimetinin tadını çıkarmak, farkına varmak belki. Yani esas hayatta olmak, sağlıklı olmak, bunlar çok daha önemli ve bu sınavlar da bu sağlıklı olmak, hayatta olmak ve hayatta bir faydanın olması, yani bir başkasına faydanın olması noktasında da yani bir kazanım elde etmen gerekiyor. Bunun için de bu sınavlar önemli adımlar. Belki bu psikolojiyi çocukluktan itibaren çok sağlıklı yerleştirmek lazım. Yani biz maalesef şunu gözlemliyoruz, ben de çok yakın gözlemliyorum. Sınavları hayatın merkezi haline getirdik. Araç olan şeyleri amaç haline getirdik ve bunun problemini yaşıyoruz. İnşallah bu noktada daha duyarlı oluruz diyelim
İnşallah.
Hocam. İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Dinç hocamızla İnsan Bu programının sonuna geldik bu haftada. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.